Ayrım 90. 8.
Bebekler Wade'i hiç ilgilendirmiyordu. Hele kızlar. Tanıdığı tek kız Ella idi. O zamana kadar da Ella'nın saygısını ve sevgisini kazanabilmek için hiçbir şey yapmamıştı. Uzun bir süre sonra Dr. Wade ile Red merdivenin başında göründüler. Aralarında çok yavaş bir sesle konuşuyorlardı. Sonra Red doktoru yolcu edip hemen yemek odasına geldi. Wade'i görmemişti. Bir bardağı içki koyup bir hamlede içti. Wade bugün karşılaştığı herkesten azar işittiği için korkudan bir tesbih böceği gibi büzülmüştü. Azarlanacağını ve hemen Pitipet'e gönderileceğini sandı. Ama Red amcası onu görünce çıkışmadığı gibi gülümsedi de. Üstelik Wade onun bu kadar candan gülümsediğini bugüne kadar görmemişti. Halinden, davranışlarından ve yüzünün ifadesinden çok mutlu olduğu anlaşılıyordu. Wade bu duruma çok sevindi ve hemen yerinden fırlayıp Red'e doğru koştu. Red amcası onu bağrına basarak, ''Bir kız kardeşin oldu.'' dedi. ''Wade, onu görmelisin. Dünyanın en güzel yavrusu o. Dur bakayım, sen ağlıyor musun? Neden canım?'' ''Annem.'' ''Annen şimdi çok iyi, onu merak etme. Yemeğini yiyor. Pilav, piliç, meyve. Bir de kahve içiyor. Şimdi de ona buzlu krema getirecekler. Eğer canın isterse sen de ye. Hem de iki büyük tabak ye. Biraz sonra sana kız kardeşini göstereceğim.'' Wade titredi ve kız kardeşine karşı bir ilgi göstermek için kendini zorladı. Ama elinden pek bir şey gelmedi. Nedense herkes yalnız bu kızı düşünmeye başlamıştı. Artık onunla kimse ilgilenmiyordu. Hatta Mary halası ve Peter amcası bile. Wade, ''Red amca kızları oğlanlardan daha mı çok severler?'' diyerek duygusunu ortaya koydu. Red elindeki bardağı hemen masanın üstüne bıraktı ve Wade'e ilgiyle bakarak çok önemli bir konu hakkında konuşacakmış gibi ciddi bir tavırla ''Hayır hayır, böyle bir şey olamaz.'' dedi. ''Kızlar insanları erkeklerden daha çok üzerler. Üzüntü ve kaygı konusu olan şeyleri de insanlar sevmezler.'' Ama dadı bana erkek çocuklara tahammül edilemediğini söyledi. Dadının aklı başında değil herhalde ya da bunu demek istememiştir. Wade büyük bir umutla, ''Red amca, bir kız çocuğunuz yerine bir erkek çocuğunuz olmasını istemez miydiniz?'' diye sordu. Red, ''Hayır.'' dedi. Ama Wade'in yüzünün perişan bir hal aldığını görünce onun gönlünü almayı ihmal etmedi. ''Canım, erkek çocuğa gerek yok, bir tane var ya.'' Wade'in şaşkınlıktan ağzı açık kaldı. ''Var mı? O nerede?'' Red onu yerden kaldırıp dizine oturtarak ''İşte burada.'' dedi. O an Wade öyle büyük bir mutluluk duydu ki sevinçten az kalsın ağlayacaktı. ''Sen benim çocuğum değil misin?'' Red'in saçlarını okşadığı Wade, babasının anısına olan bağlılığı ile kendisini bağrına basan bu adama karşı duyduğu sevgi arasında bocaladı. ''Bir çocuğun iki babası olur mu?'' ''Evet, olabilir.'' Bak sen aynı zamanda hem annenin hem de halanın evladı değil misin? Wade bu görüşü benimseyerek, Red amca siz çocukların hallerinden ne istediklerinden anlar mısınız diye sordu. Red'in tunç rengi yüzü gerildi ve sesindeki acıyı gizleyemedi. Evet anlarım yavrum. Bu sırada Wade'in korkuları tekrar canlandı ve zavallı çocukta kıskançlık izleri belirdi. Red artık onu değil de bir başka çocuğu sevebilirdi. ''Başka çocuğunuz var mı?'' Red, Wade'i dizinden indirdi. ''Biraz içki içmek istiyorum. Sen de iç. Bu senin ilk kadeh şarabın olsun. Onu kız kardeşinin onuruna iç.'' Wade üzgün bir sesle ''Başka?'' diyerek konuşmaya tekrar başlayacağı sırada Red'in kendisine uzattığı içi şarap dolu bir bardağın karşısında ve büyük bir adamla tokalaşmanın verdiği zevkle ne söyleyeceğini unuttu. ''Ah Red amca, ben içki içemem. Üniversiteyi bitirmeden önce ağzıma içki koymayacağıma dair Melih halama söz verdim ben. Bu sözümü tuttuğum takdirde bana bir saat alacak Melih halam. Ben de sana bir köstek alırım. İstersen benim kösteğimi veririm. Melih halanın hakkı var. Ama o senden ağır içkileri içmemeni istemiştir. Herhalde şarap içmene bir şey demez. Yavrucuğum büyük bir adam gibi şarap içmesini öğrenmelisin. Şu an buna başlamanın tam zamanı.'' Red bardaktaki şarabın yarısını boşalttı ve üstüne su koydu. Değerli bordo şarabının rengi pembeleşti. Onlar kadehlerini tokuşturup büyük bir neşe içinde içerlerken içeri dadı girdi. En güzel elbisesini giymişti dadı. O kalın belini büyük bir ustalıkla kıvırta kıvırta yürüyordu. Her adım atışında yeni elbisesinden çıkan hışırtılar duyuluyordu. Bir ay çiçeği gibi yuvarlak olan yüzünde kaygıdan hiçbir iz kalmamıştı. Yüzü gülüyor, dişsiz ağzındaki kırmızı dili görünüyordu. Mr. Red, onurunuza afandım. Bardak Wade'in dudaklarının arasında durakaldı. Dadının Red'i sevmediğini, ondan daima yüzbaşı Butler diye söz ettiğini ve ona karşı daima soğuk davrandığını biliyordu. Oysa şimdi Red'e karşı çok sevecen ve çok saygılı bir tavır sergiliyordu. Ona Mr. Red diye hitap ediyordu. Bu şaşılacak bir şeydi. Dünyada neler olup bitiyordu? Red içki dolabını açarak, ''Sanırım şarap değil de rom içmek istersiniz.'' dedi. Dolaptan bir şişe çıkardı. İki bardağı rom doldururken dadıyla konuşmaya başladı. ''Şahane bir çocuk değil mi dadı? Gerçekten pek şeker. Ondan daha güzel bir kız çocuğu gördünüz mü?'' Dadı Red'in kendisine uzattığı bardağı aldı. ''Afandım, doğrusunu isterseniz Mrs. Scarlett de dünyaya geldiği zaman çok güzeldi. Ama ne yalan söyleyeyim, bu kadar değildi.'' Red, dadının bardağının boşaldığını görünce, ''Dadı, bir bardak daha iç bakalım.'' dedi. Sonra dadının elbisesinden çıkan sesin kaynağını araştırıyormuş gibi yaparak, ''Dadı, bir hışırtı duyuyor musun?'' diye sordu. ''Afandım, benim elbisemden.'' Dadı sözünü tamamlayamadan öyle bir kahkaha attı ki bütün vücudu sarsıldı. ''Canım, bu sesler yalnız eteklikten gelmez. Odanın içinde rüzgarın savurduğu kuru yaprakların gürültüsünü andıran bir ses var. Eteğinizi kaldırınız da bir bakayım.'' ''Afandım, beni utandırıyorsunuz doğrusu. Aman ya Rabbi.'' Dadı Red'in yaptığı şakadan hoşlanarak eteğini bir karış kadar kaldırdı. İçinden kırmızı canfesten bir donun işlemeli paçası göründü. Red gülerek, ''Bütün bunları ne kadar zamanda giydiniz?'' diye sordu ve gözlerinde şeytani bir ışık parıldadı. ''Evet afandım, bir hayli uzun sürdü.'' Red, Wade'in anlamadığı bir cümle söyledi. ''Bir at gibi koşulmuş katır kalmadı artık.'' ''Aman afandım, demek Mrs. Scarlett bunu size hemencecik yetiştirmiş. Mübarek kızın ağzında bakla ıslanmadığını bilmeliydim. Bu sözlerimden dolayı bendenize gücenmediğinizi umarım.'' ''Hayır, ben kin tutmam ama ne demek istediğinizi merak etmiştim yalnızca. Dadı, bir bardak daha içer misiniz? İsterseniz şişeyi alınız. Wade haydi, sen de şu pembe suyu iç bakalım. Bize de bir şeyler söylemeyi ihmal etme.'' Wade, ''Küçük aptalın onuruna.'' dedi ve bardağı bir hamlede içti. Ama az daha boğulacaktı. Öksürüp aksırırken Red onu dizine yatırdı. Dadı da sırtına vurdu. Kızının doğumundan sonra Red'in hareket ve davranışlarında, konuşmalarında, şakalarında, kişilere karşı tutumunda büyük bir değişiklik oldu. Kendisi hakkında beslenen olumsuz düşünceleri, yapılan dedikoduları alt üst etti. Onun bir baba, bir aile reisi olamayacağını ileri sürenlerin bu görüşlerini boşa çıkardı. Hatta baba olmanın gururunu bile gizlemedi. Üstelik ilk çocuğunun erkek olmamasına rağmen. Zaman onun duygularına gem vuramıyordu. O sürekli bir değişim halindeydi. Zamana ve yerine göre davranmasını bilen bir insandı. Onun bu niteliklerine herkes ama özellikle kadınlar gıpta ediyorlardı. Atlantalı kadınlar kocalarının da onun gibi olmalarını istiyorlardı. Red sokakta karşısına çıkanı durduruyor ve ona kızının gelişmesi hakkında açıklamalarda bulunuyordu. Kızını hiçbir zaman başkalarının çocuklarıyla karşılaştırmıyordu. Bebeğin olağanüstü nitelikleri olduğunu herkese söylüyordu. Yeni gelen dadı bebeğe domuz yağı emdirilmesine izin verdiği zaman zavallı küçük kız müthiş karın sancılarına yakalandı. Bu olay konu komşuyu kahkahalarla güldürdü. Red hemen Doktor Mate ile kentteki iki doktoru çağırdı. Dadıyı az kalsın kırbaçla öldürecekti. Zavallı kadını elinden zor aldılar. Dadı hemen geldiği yere gönderildi. Ama Red dadıdan yana şanssızdı. Gelen birkaç dadı da tutunamadı. Hele biri yalnız bir hafta kalabildi. Bu dadıların hiçbiri Red'in istediği biçimde bebeğe bakamıyor, onunla meşgul olamıyordu. Bu arada dadı da eve gelen her dadıyı kıskanıyordu. Red'in kızına da niçin kendisinin bakmasına izin verilmediğini bir türlü anlayamıyordu. Zavallı dadı artık yaşının bir hayli ilerlemiş olduğunu düşünemiyordu. Üstelik romatizması da azmıştı. Red ona başka bir dadıya gerek duyulmasının nedenlerini açıklayacak cesareti kendinde bulamıyordu. Onu incitmekten çekindiği için kendisi gibi zengin bir adamın çocuklarının iki dadısı olması gerektiğini anlattı. Gösterilen neden pek inandırıcı değildi. Dadının homurdanması üzerine Red eve iki hizmetçi alacağını ve bunların denetimini ona vereceğini söyledi. Dadı sonunda bunu kabul etti. Çünkü emri altında birkaç kişinin bulunması onun için büyük bir onur sayılırdı. Yine de aşağı tabakadan serbest bırakılmış bir zenci kadının dadılığını kabul etmeyeceğini de bildirdi. Bunun üzerine Red, Prissy'yi bir dadı bulması için tarlaya gönderdi. Aile ilişkilerini sağlamlaştırmak için Peter amca, Red'e eskiden Miss Pettipet'in yanında çalışmış olan Lou adındaki yeğenlerinden iri yarı bir kadını tanıttı. Scarlett, lohusalık dönemi sırasında Red'in kızına karşı sonsuz bir sevgi göstermesini hem kıskandı hem de sıkıldı. Gerçi bir babanın evladını sevmesi pek doğal ve pek güzel bir şeydi. Ama Scarlett onun seviş biçimini beğenmiyor, aşırı ilgisini yadırgıyordu. Kızına karşı gönülden bir sevgi besleyebilirdi. Scarlett bir gün ona, "Doğrusu kızına gösterdiğin ilgi seni gülünç duruma düşürüyor. Bu kadar çok ilgi göstermene hiç gerek yok," dedi. Red Scarlett'in bu sözlerine tepki gösterdi. "Senden de bu beklenirdi zaten. Şunu bil ki Scarlett, bu bebek bağrımdan, hatta kalbimden kopan gerçek ilk evlattır." "Peki ama o senin olduğu kadar benim de çocuğum değil mi?" "Hayır, senin iki çocuğun var. Bu senin için yeterlidir. Bu kızcağız ise benimdir." Scarlett eşinin bu değerlendirmesi üzerine feryadı bastı. "Şuna bakın hele, onu ben doğurdum sanırım. Zaten ben de senin değil miyim canım?" Red dadıya çok garip bir biçimde baktıktan sonra "Acaba?" diye sordu. Uzun süre ara verdikleri karı koca arasındaki kavgalardan biri patlamak üzereydi. Scarlett bu konunun üzerine daha fazla gitmeyi uygun bulmadı ve tam o sırada içeri Melanie girince ikisi de sakinleşti. Bebeğe Eugenie Victoria adı konacaktı. Melanie çocuğu kollarına aldı ve onun ağzından Pettipet'e takılmış olan ve halasının gerçek adı Sarah Jane'i unutturan lakaba benzer bir takma ad kaçtı. Red yavrusunun üzerine eğilerek, "Gözleri bezelye gibi yeşil olacak," dedi. Melanie, Scarlett'in gözlerinin aynı renkte olduğunu unutarak, "Yok canım," dedi. "Onlar Mr. O'Hara'nınkiler gibi maviye çalıyor. Mavi bayrak. Konfederasyonun bayrağı. Bonnie Blue Flag gibi olacaklar." Red gülerek, "Bonnie Blue Butler," dedikten sonra kızını Melanie'den aldı ve gözlerini daha yakından incelemeye başladı. Sonunda çocuğun adı Bonnie kaldı. Anne ve babası bile onun kraliçelere ait olan iki adını unutmuşlardı. 4. Scarlett lohusa yatağından kalkıp dışarı çıkabilecek duruma gelince Lou'dan korsesini iyice sıkmasını istedi. Giyindikten sonra da eline bir mezura alarak belini ölçtü. Birden, "Aman tanrım, 51 santimetre, işte çocuk doğurmanın sonu budur," diye feryat etti. O vücudunu Pity halasının ya da dadınınki gibi şişmanlamış olarak görüyordu. "Lou, biraz daha sık, 2-3 santimetre daha sıkmaya çalış, yoksa elbiselerime sığmam mümkün olmayacak." Lou gözlerini hayretle açarak, "Afandım, ipler kopacak," dedi. "Mrs. Scarlett, beliniz ne yazık ki genişlemiş. Bunun çaresi korseyi sıkmak olmamalıdır." Scarlett, "Kim demiş çaresi yok diye? Var işte. Bundan sonra çocuk doğurmam olur biter," diyerek kızgınlığını ortaya koydu. Gerçekten de Bonnie çok güzel bir kızdı. Red onun üzerine titriyor, Scarlett de büyük bir gurur duyuyordu. Ama kararı kesindi ve artık çocuk doğurmak istemiyordu. Bunun için de ne yapması gerekirdi acaba? Bu konuda hiç bilgisi yoktu. Üstelik Red'i Frank gibi idare etmek de mümkün değildi. Çünkü Red ona aldırış etmiyor ve her halinden bir erkek çocuk istediği anlaşılıyordu. Oysa bir gün Scarlett'in doğuracağı bütün erkek çocukları ırmakta boğacağını söylemişti. Ama ne var ki ertesi yıl bir erkek çocuk istediğini her davranışıyla belli ediyordu. Scarlett ise 3 çocuk bir kadın için yeterlidir diye düşünüyordu. Lou korsenin fazla çekmekten sökülen yerlerini dikti, hanımının elbiselerini ütüledi. Scarlett de arabasına atlayıp odun deposuna gitti. Neşesi tekrar yerine gelmişti. Belinin genişlediğini unutmuştu. Çünkü eşliğiyle buluşacak ve onun gelir gider defterlerini inceleyecekti. Belki şansı onu yalnız görmesine yardım ederdi. Onu en son Bonnie'nin doğumundan çok önce görmüştü. Hamileliği belli olunca bıçkı atölyesine gitmemişti. Bundan sonra çalışmasına gerek yoktu. Bıçkı atölyelerini ve keresteleri satıp paralarını Wade ile Ella için bir bankaya yatırabilirdi. Ama böyle yapacak olursa bir daha eşliği belki de ölene kadar göremezdi. Oysa en büyük isteği ve zevki onunla yan yana çalışmaktı. Odun deposuna geldiği zaman işlerin iyi gitmediğini hemen anladı. Çünkü depoda odunlar bir hayli yığılmıştı. Mağazanın önünde ise birçok müşteri vardı. Onlar Hugh Elsing ile konuşuyorlardı. Zenciler zayıf katırlar koşulmuş olan altı arabaya odun istifliyordu. Scarlett, altı araba, bütün işler beni bekliyor demektir diye düşündü. Kapının eşiğinde beliren eşliğinin gözleri parladı ve hemen Scarlett'e doğru koştu. Arabasından inmesine yardım etti ve ona bir kraliçe gibi saygı gösterdi. O sıra neşesi yerinde olan Scarlett, Ashley'nin tuttuğu defterleri inceleyince birden suratı asıldı. Çünkü Ashley'nin sağladığı kar yok denecek kadar azdı. Johnny Gallagher'ın hesapları ise çok iyiydi. Gerçi Scarlett bir şey söylemedi. Üstü kapalı söz etmedi ama Ashley onun yüzünden canının sıkıldığını anladı. Scarlett üzgünüm ama bunun nedeni kürek mahkumu çalıştırmamam ve serbest bırakılan zencileri tutmamdır. Evet zenci işçiler ama bu bizim için felaket oluyor. Kürek mahkumlarının yok pahasına çalıştıklarını bilmiyor musunuz? Siz de Johnny Gallagher gibi kürek mahkumu çalıştırmalısınız. Ashley'nin gözleri birden donuklaşıp anlamsızlaştı. Ben Johnny Gallagher gibi kürek mahkumu çalıştıramam. İnsan sürücüsü değilim. Johnny üstün yetenekleri olan bir adamdır. Siz ise yalnızca yufka yürekli iyi bir insansınız. Oysa bu mahkumlardan çok yararlanabilirsiniz. Johnny sizin hastayım diyen her zenciye 3 gün izin verdiğinizi söylüyor. Ashley bu tutumunuzla para kazanmak mümkün değil. İyi bir dayak birçok hastalığın ilacıdır. Elbette işçinin kolunu bacağını kırın demiyorum. Scarlett çok rica ederim. Bu biçim konuşmalarınıza tahammül edemiyorum. Siz bu işçilerden söz ederken hayvanlardan söz eder gibi konuşuyorsunuz. Şunu unutmayınız ki onlar da birer insandır ve benim sizin gibi hastalanabilirler. Onlar da etten, kemikten yaratılmışlardır. Ah sizi ne hale sokmuşlar. Oysa siz dünyanın en iyi kalpli insanıydınız. Beni kim, kimler ne hale sokmuşlar? Hakkım olmadığı halde bu gerçeği söyleyeceğim. Evet evet, artık bunu size söylemem gerek. Sizin... Red Butler tuttuğu hatta dokunduğu her şeyi zehirliyor. Siz ne kadar iyi kalpli, merhametli, şefkat dolu bir insandınız. Bakın sizi ne hale soktu. Sizi nasıl taş yürekli yaptı. Bunların farkında değil misiniz? Sizinle olan ilişkisi sonunda saygınlığınızı düşürdü. Scarlett, Ashley'nin kendisiyle ilgilenmesine çok sevindi. O Red'i suçluyordu. Ama onun bu konularda hiçbir etkinliği olmamıştı. Eğer ortada bir kabahat varsa... Bütün sorumluluk kendisine aitti. Ashley sözlerini sürdürdü. Eğer bir başka adam söz konusu olsaydı bu kadar kaygılanmazdım. Ama Red Butler ile olunca işin rengi değişiyor. Size yaptığı bütün fenalıkları biliyorum. Siz farkında olmadan sizi düşüncelerinin dolambaçlı yollarına sürükledi. Siz de bu yollarda kayboldunuz. Şimdi de tükeneceksiniz. Red'e minnet borcum var. Çünkü o benim hayatımı kurtardı. Ama hayatımın kurtarılmasını bir başkasına borçlu olmadığıma çok üzülüyorum. Hayır, sizinle böyle konuşmaya hakkım yok. Terbiyesizliğimden dolayı özür dilerim. Kim demiş sizin böyle konuşmaya hakkınız yok diye? Var eşliği var. Evet, yalnız sizin hakkınız var. Size bu duruma dayanamayacağımı söylüyorum. Güzel ve soylu taraflarınızı o adamın lekelediğini, bütün zarifliğinizin ve güzelliğinizin onun elinde olduğunu görmek beni çileden çıkartıyor. Size sokulduğunu ve... Bu anda Scarlett, Ashley'nin kendisini öpeceğini sanarak ona doğru yaklaştı ve ''Kabahat bende değil'' diye düşündü. Ama Ashley, Scarlett'in niyetini anladı ve birden geri çekildi. Söylemek istemediği sözleri ağzından kaçırmıştı. ''Scarlett, beni affediniz. Eşinizin kibar bir adam olmadığını söylerken, kendi sözlerimle kendimin kibar bir adam olmadığımı kanıtlamış oldum. Hiç kimsenin bir kadına eşini kötülemeye hakkı yoktur. Hiçbir özürüm yok.'' Evet, yalnız. Ashley kekeledi ve yüzünün hatları gerildi. Scarlett soluğu kesilmiş bir halde bekliyordu. Ashley, hiçbir özürüm yok dedikten sonra kendi hayal dünyasına daldı. Scarlett eve dönerken yol boyunca Ashley'nin söylediği son sözü düşünüyordu. Hiçbir özürüm yok. Sonra Ashley'nin yarım kalan sözünü tamamladı. Hiçbir özürüm yok. Evet, yalnız size olan sevgim hariç. Bu sözler öyle hoşuna gitti ki birkaç kez mırıldandı ve tekrar düşünmeye başladı. Demek Rhett'in kendisini kolları arasında tutması onda kıskançlık duygularının ateşlenmesine neden oluyordu. Demek Rhett'in bana söylediği gönül alıcı sözleri, beni okşamaları onu çileden çıkarıyor. Madem böyle, ben de Rhett'in okşamalarına, güzel sözlerine karşılık vermem. Scarlett evlilik bağlarına rağmen Rhett ile arkadaş kalmayı o kadar çok istiyordu ki. Bu düşünce onun kafasını kurcalamaya başlamıştı. Bir de böyle hareket etmekle çocuk yapmayı da önlemiş olacaktı. Eve gelmesine rağmen Ashley'nin sözleri kulaklarında çınlıyordu. İlk fırsatta Rhett ile yatak odalarını ayıracaktı. Ama bunu Ashley'e nasıl duyurabilirdi? Artık Rhett'e kendisini teslim etmediğini nasıl bildirecekti? Ama günün birinde Ashley'e bütün gerçekleri anlatma fırsatını yakalayacaktı. Merdiveni çıktı, çocukların odasının kapısını açtığı zaman Rhett'i beşiğin başında gördü. Ella'yı dizine oturtmuştu. Rhett de ceplerini boşaltmaya çalışıyordu. Rhett'in çocukları bu kadar sevmesi ve onlarla bu kadar yakından ilgilenmesi ne güzel bir şeydi. Oysa bazı üvey babalar, karılarının ilk eşlerinden olan çocuklarına çok sert davranırlardı. Scarlett, "Rhett seninle biraz konuşmak istiyorum." diyerek yatak odasına geçti. Henüz Ashley'nin aşkıyla doluyken şu çocuk sorununu Rhett ile görüşüp çözümlemem çok daha iyi olur diye düşündü. Scarlett, Rhett odaya girip kapıyı kapatınca, "Rhett artık çocuk istemiyorum." dedi. Bu ani kararın bu biçimde söylenmesi Rhett'i çok şaşırttı. Ancak hiçbir şey belli etmemeye çalıştı. Bir sandalye çekip oturdu ve ilgisiz bir tavırla sallanmaya başladı. "Şekerim, Bonnie'nin doğumundan önce sana bir çocuğun da olsa, 20 de olsa benim için bir şey değişmeyeceğini söylemiştim." Rhett tartışmayı sevdiği kadar tartışmalardan sıyrılmasını da çok güzel beceriyordu. "Üç çocuk bol bol yeter değil mi?" Scarlett sinirlenerek, "ne demek istediğimi çok iyi anlıyorsunuz." dedi. "Elbette anlıyorum. Ama biliyor musunuz, kocalık haklarımı ortadan kaldırırsanız sizi boşarım." Görüşmenin tasarladığı gibi gitmediğini gören Scarlett öfkelendi. "Zaten böyle düşünceler ancak sizin gibi adi ruhlu adamlarda bulunur. Biraz daha mert ve düşünceli olsaydınız bu tehdidi savurmaz, kibarca davranırdınız. Eşi Wilkes'a bakın. Melanie'nin çocuk doğurması sakıncalı olduğu için o..." Rhett'in gözlerinde garip bir ışık parladı. "Canım, o da erkek mi Allah aşkına? Rica ederim söyle, vermeye devam ediniz." Scarlett boğulur gibi oldu. Sevdiği adam bir kez daha aşağılanmıştı. Başka söyleyeceği bir şey kalmamıştı. Rhett gibi bencil bir canavarla böyle önemli bir sorunu tatlılıkla çözmeye kalkışmasının ne büyük aptallık olduğunu anlamıştı. "Siz odun deposundan geliyorsunuz sanırım, öyle değil mi? Bunun konuşmamızla ne ilgisi var?"